Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر İnnehu kâne tevvâbâ. Sadakallâhul aliyyul azîm.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabb'e yücelle hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Şaban 1400 Hicri Kameri, 30 Rebiülevvel 1443 ve miladi 6 Kasım 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hikmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İran'la ilgili ifadeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, kalıcı yatır ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın COVID-19 ile başarılı mücadelesi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Batı'nın Viyana görüşmelerinde abartı isteklerden kaçınması gerektiğini söyledi. Zülfikar 2021 tatbikatının ana aşaması başladı. Türkiye Enerji Bakanı, Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk borunun 2020 ortalarında serileceğini belirtti. Peşmerge güçleriyle Irak ordusunun Neynova'ya ortak operasyonu başladı. Ve Lübnan'da Mikati Lübnan kabine toplantısını Kardahi'nin istifası şartına bağladı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 6.803 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127.173'e, vaka sayısı 5.980.260'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.713'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.588.545'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı 54.977.728 kişiye ilk doz, 38.435.297 kişiye ikinci doz ve 149.592 kişiye üçüncü doz korona aşısının uygulandığını ve İran'da enjekte edilen toplam aşı sayısının da 93.562.617 doza ulaştığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı, Viyana görüşmelerinin hızlı ilerlemesi için Batı ve Amerika'nın abartılı ve anlaşma dışı taleplerden kaçınması ve gerçekçi ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesinin gerekli olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'ne göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın İran'ın nükleer programı konusundaki yapıcı ve olumlu tutumunu övdü. İran Dışişleri Bakanı 4+1 ile görüşmelerin zamanlanması konusunda nükleer anlaşma koordinatörü ile varılan mütabakata değinerek, görüşmelerin hızla ilerlemesinin Avrupa ve Amerika taraflarının aşırı taleplerden kaçınarak gerçekçi ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesini gerektirdiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşmelerdeki ciddiyetinden ve tüm tarafların taahhütlerine dönme ihtiyacından hiçbir şekilde şüphe etmemeliyiz dedi. Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlarına atıfta bulunan Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti, Amerika tarafının niyetlerine şüpheyle baksa da yine de Amerikan tarafı yükümlülüklerine tam olarak geri dönerse ve daha fazla talebi olmazsa İran Cumhuriyeti tüm yükümlülüklerine geri dönecektir dedi. Rusya Dışişleri Bakanı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının önemine de vurgu yaparak, başta Amerika olmak üzere tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesi gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin birgeliğiyle yanlış anlaşılmaları geride bıraktık dedi. Dışişleri Bakanlığı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan ve Ceyhun Bayramov, bugün bir telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki kardeşliği ve yakın ilişkileri hatırlatan Emir Abdullahyan, son aylarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra iki ülke ilişkilerinin iyi düzeyde olmasını istemeyen bazılarının devreye girmesiyle yaşanan istenmeyen dönem iki ülke yetkililerinin dirayetiyle geride kaldı dedi. İran Dışişleri Bakanı artık iki ülke ikili işbirliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebilir dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki yanlış anlamların başkaları tarafından kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek herhangi bir yanlış anlamının dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini ve Bakü'nün Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu söyledi. İkili Ticari İlişkiler ve Karma Ekonomik Komisyon, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne temsilci atanması da bu telefon görüşmesinde bahsedilen diğer konular arasındaydı.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin Halkının Devrimini Destekleme Komitesi Başkanı, Fars Körfezi'nde Amerika'nın nasıl yenildiğini gördünüz. Bu, tüm dünyaya hakim olduğunu iddia eden bir güç için büyük bir rezalet. Ama İslam Cumhuriyeti onların hırsızlık yapmalarını engelliyor, dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ayetullah Muhammed Hasan Ahtari, İran İslam Cumhuriyeti'nin kuvvetle Amerika'ya diz çöktürdüğüne işaret ederek, bugün Amerika ve emperyalizmle mücadele kavramının emperyalist karşıtı kelime olarak İngilizceye, Fransızcaya, Arapçaya ve her yere girdiğini ve bütün milletlerin rahmetli imamın ideolojisinde hareket ettiğini söyledi. Ahtari, Siyonist İsraillilerin Filistinlileri yok etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, Filistin'in komşu ülkelerden birine devredilmesi imzalanmıştı ancak bugün İsrailli politikacıları alternatif bir ülke düşünmeleri gerektiğini söylüyorlar. Zira artık Filistin'de kalamıyorlar ve artık İsrail'in yolun sonuna geldiğini diyebiliriz diye devam etti. Bilindiği gibi İran Devrim Muhafızları Donanması'nın kahramanları Oman Denizi sularında zamanında ve etkili bir girişimde bulunarak Amerikan gemisinin bir tankerden petrol çalma operasyonu engelledi. Aynı zamanda Halliburton harekatını yürüten Devrim Muhafızları Donanması'nın kahramanları tankerin güvertesini ve kontrolünü ele geçirerek gemiyi İran karasularına yönlendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Zülfikar 2021 tatbikatı ana aşamasının başladığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuamiral Habibullah Seyyari Zülfikar 2021 Ordu Müşterek Tatbikatı geçen haftadan bu yana ön aşamalarına başladı ve yarın ana aşamalarına girecek. Fazar ve amacı da İran İslam Cumhuriyeti ordusunun muharebe kabiliyetini de artırmaktadır dedi. Habibullah Seyyari ayrıca şöyle dedi. Zülfikar 2021 ordu müşterek tatbikatı Hürmüz Boğazı'nın doğusundan İran-Pakistan sınırındaki Fesabender'e kadar geniş bir alanda ve denizde 10 derece kuzey yörüngesine kadar ve Kızıldeniz'in bir bölümünde kara, deniz, hava ve savunma kuvvetlerinin kabiliyetini artırmak amacıyla yapılacak. Seyyari açıklamasında ayrıca şunları kaydetti. Geniş operasyon alanı, yüksek istihbarat, yerli istihbarat, ekipmanı ve mühimmat kullanımı, İHA birimlerinden varlığı, elektronik harp yeteneklerinden kullanımı ve İran İslam Cumhuriyeti ordusunun kontrol sistemi bu tatbikatın özelliklerindendir.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, İran ve Pakistan iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 kat arttırarak 5 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı dedi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, İran-Pakistan Ortak Ticaret Komitesi toplantısı sırasında basına yaptığı açıklamada, İran ve Pakistan iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 kat arttırarak 5 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı dedi. İran ile Pakistan arasındaki serbest ticaret anlaşması önümüzdeki 3 ay içerisinde imzalanarak yürürlüğe girecek ifadesini kullanan Fatemi Emin, İran'ın Pakistan ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellere değinen Bakan Fatemi Emin, bu engellerin kaldırılması için İran ve Pakistan'da iki komite kurulması planlandığı ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göçmenler ve Yabancı Vatandaşlar Genel Müdürü, İran her zaman mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin ana destekçilerinden biri olmuştur, dedi. İçişleri Bakanlığı'na göre Mehdi Mahmudi, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Genel Müdürü Pasi Tomenen, Finlandiya'nın İran Büyükelçisi Keri Hiloto ve beraberindeki heyetle görüşmesinde şöyle dedi. Ekonomik zorluklara ve uygulanan haksız yaptırımlara rağmen İran, ayrım yapılmaksızın çok sayıda mülteci ve yabancı göçmene çok çeşitli değerli hizmetler sağlamıştır. Mehdi Mahmudi, uluslararası toplumun küçük ve önemsiz yardımına rağmen İran, ülkede İranlılarla birlikte mülteciler için uygun yaşam koşulları sağlayabildi, dedi. İçişleri Bakanlığı Göçmenler ve Yabancı Vatandaşlar Genel Müdürü ayrıca mültecilerin sorunlarından ele alınmasının ciddi ve uluslararası bir sorumluluk olduğunu, Avrupa ülkelerinin ve Birleşmiş Milletler ve Finlandiya gibi uluslararası toplumunda finansal kaynakların ve kapsamlı kaynakların dağıtımında sorumluluğu olduğunu ve İran'dan mültecilere destek beklediğini söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Genel Müdürü, İran'dan mültecilere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Afganistan'daki mülteciler ve sığınmacılar başta olmak üzere mültecilerle ilgili sorunları daha hızlı çözmek için elimizden geleni yapacağız, dedi. Finlandiya'nın Tahran Büyükelçisi Keri Halito da mülteci sorunlarının çözümünde ülkesinin İran'dan mali yardım sözü verdi.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk borunun 2020 ortalarında döşeneceğini açıkladı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde Stratejik Düşünce ve Genç Mühendisler Topluluğunca düzenlenen 2023'e doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak dedi. Yerli doğalgaz için Karadeniz tabana ilk borunun 2020 ortalarında serileceğini açıklayan Dönmez, yerli doğalgazda hedef belli. 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz diye konuştu. Sakarya gaz sahası ile ilgili son gelişmelere değinen Dönmez şunları kaydetti. Yerli doğal gazda hedefimiz belli. 2023'e kadar gazın ilk fazını inşallah sisteme vereceğiz, bağlayacağız. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan günde yine yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı da doğal olarak artmış olacaktır.
Pahalılık, yoksulluk ve artan fiyatlar Türkiye'deki çoğu gazetenin ana başlıkları oldu. Teslim Haber Ajansı'na göre bugün Türkiye medyasından birçok gazete enflasyon ve ekonomik sorunları ön sayfa fotoğraflarına ve manşetlerine taşıdılar. Cumhuriyet gazetesi artan ekmek fiyatlarına ilişkin haberinde çalışanlar satın alamıyor, manşetini atarken Sözcü gazetesi ön sayfasında ekmeğin 3 lira olduğunu yazdı. Protesto eden çalışanlar cüzdanlarını ateşe verdi. Başlıklı bir başka raporda Türk halkının durumunu inceledi. Ulusal gazetenin en büyük endişesi ekmek fiyatlarındaki artış oldu. Haberde ekmek fiyatında %20 artış olduğu denildi. Yeni Çağ ülkedeki ekonomik çalkantıdan Recep Tayyip Erdoğan'ı da sorumlu tuttu. Karar gazetesi eski Türkiye İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yoksulluğun illerde ortak bir nokta olduğunu söylediğini aktardı.
Bu arada Türkiye muhalif partileri 4 koldan seçime hazırlanıyorlar. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İktidar muhalefetin erken sandık taleplerine kapıyı kapatan çıkışlar yapsa da seçim ekonomisine yönelik ciddi adımlar atıyor. İşçi ve emekliler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine yönelik iyileştirme çalışmalarını sürdüren hükümet, yükselen enflasyon sonrası zamlarla sıkıntısı her geçen gün artan vatandaşa nefes aldıracak pakette de sona geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de, İşçiyi enflasyon karşısında koruyacak asgari ücret çalışması hazırlıyoruz dedi. Bir çalışmanın da EYT'liler için yapıldığı belirtildi. 2020 başından bu yana esnaf ziyaretleri ve parti içi kurulları vasıtasıyla 81 ilde sokak sokak nabız yoklayan muhalefet iktidara erken seçim çağrısında bulunmaya devam ediyor. Son dönemde bu çağrının tonu düşer. Cumhur İttifakı seçimler 2023'te söyleminden geri adım atmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 21 Ekim'de seçim zamanında yapılacak. O tarihte Haziran 2023 dedi. Ancak özellikle ekonomiye ilişkin gelecek yıl atılması planlanan bazı adımlar seçim hazırlığı mı yapılıyor sorusuna yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıklaması da seçime yönelik bir adım olarak yorumlandı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, TL'nin dolar karşısında erimesi, rekor kıran yüksek enflasyon sonrası art arda yaşanan zamlara rağmen hükümet her defasında 2003'ten önce seçim yok dese de seçim ekonomisine yönelik ciddi adımlarına devam ediyor. Hükümet bir adımı da EYT'liler için atmaya hazırlanıyor. EYT sorununu çözmek için kurulan masada prim gün sayısını doldurup emekli olmak için 2 yılı kalanların emekli edilip maaşlarının ödenmesi formülü var. Ama üzerinde çalışılan asıl konu kademelendirilmiş düşük maaşla emekli olabilme imkanı tanıyan model. Almanya ve Finlandiya örnekleri üzerinden çalışılan bu sistemde prim gün sayısını tamamlayan çalışana sağlık risk primini karşılamak kaydıyla yaşı beklenmeden emeklilik imkanı tanıyabileceği ifade ediliyor. Ancak bu olanaktan faydalanmak isteyen çalışanların emeklilik maaşında kesinti yapılacak. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye'de siper hava savunma füzesinin test atışının başarıyla yapıldığı bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, test atışı görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Türk Savunma Sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi siperin atış testi başarıyla yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz siperin geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız siper ile gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz ifadelerini kullandı.
Türk ordusu PKK aleyhinde düzenlediği operasyonların devamında Irak'ta 3 PKK'lıyı öldürdüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Kuzey Irak'taki Haftanem bölgesinde düzenlenen bir operasyonda 3 PKK'lının hedef alındığını duyurdu. Habere göre bölgede tespit edilen PKK üyeleri topçu desteğiyle öldürüldü. Türkiye, PKK'yı terörist grup listesine alırken PKK ile mücadele bahanesiyle Kuzey Irak'ın yanı sıra Kuzey Suriye'de de askeri müdahalede bulunuyor. Ancak bu askeri varlık iki ülkenin halklarından ve hükümetlerinden gelen güçlü muhalefete rağmen devam ediyor. Türkiye'nin bu operasyonları uluslararası alanda da kınamalara yol açtı.
Bir güvenlik kaynağı IŞİD terörist grubunun üyelerini takip etmek için Ninova eyaletinin bazı bölgelerini temizleme operasyonlarının başladığını duyurdu. Şafak News'a göre güvenlik kaynağı Irak ordusu güçlerinin cumartesi sabahı erken saatlerde Ninova vilayetinin kuzeyindeki Mahmur kentinde keşif ve çevresine baskın düzenleyerek kapsamlı incelemeler ve temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda Irak güvenlik medyası ekibi Ninova operasyonun komutasındaki güvenlik güçleriyle peşmerge güçleriyle beraber hava desteğiyle bu operasyonu düzenlediğini belirten bir bildiri yayınladı.
Yemen Petrol Şirketi Suudi Koalisyonu'nun ülkede yakıt taşıyan 3 gemiye el koymaya devam ettiğini ve El Hudeyde limanına girmelerine izin vermeyeceğini duyurdu. El Ahd'e göre Yemen Petrol Şirketi bugün Suudi Koalisyonu'nun Yemen akaryakıt gemilerine el koymasının devam etmesini kınayan bir bildiri yayınladı. Yemen Petrol Şirketi bildiride Birleşmiş Milletler'den bölgesel sularda seyir için gerekli tüm izinleri alırken Yemen gemilerine el konulduğu dendi. Birkaç ay önce Yemen Petrol Şirketi Suudi Koalisyonu'nun 60 bin litreden fazla benzin ve mazot taşıyan petrol tankerlerine el konulmasında ısrar etti ve bu sürecin 8 aydan fazla bir süredir devam ettiğini açıklamıştı.
Lübnan'da hükümet kaynakları başbakanın kabine toplantısını George Kardahi'nin istifa etmeden önce talep etmeyeceğini şart koştuğunu söylüyor. El Cezire bugün Lübnan hükümet kaynaklarından alıntı yaparak Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin siyasi partiler arasında hükümet faaliyetlerinin yeniden başlatılması, özellikle de Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin istifa koşulları konusunda bir anlaşma istediğini bildirdi.
Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlarına Siyonist rejimin insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini belirten bir mektup yazdı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Riyad Mansur, aynı mektuplarda Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki topraklarda yerleşimler inşa etmeye devam ettiğini ve 3000'den fazla yeni birimin kurulacağını bildirdi.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasının birinci yıl dönümü arifesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmayla ilgili Moskova'nın tutumuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan bazı iddiaları reddetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz kalıcı bir onur olan İran'ın nükleer bilim alanındaki ilerlemeleriyle ilgili. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü %20 zenginleştirilmiş uranyum rezervinin şu ana kadar 210 kilogramı aştığını, ayrıca %60 zenginleştirilmiş uranyumun da 25 kilogram olduğunu söyledi. Behruz Kemalvandi, emperyalist ve zorba devletlerin artık nükleer sanayiyi İran İslam Cumhuriyeti'nden alamayacaklarını kabul ettiklerini belirterek, bu sektörün hassas ve kilit bir nokta olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bunu yapmaya çalışıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'ni önemli bir güç unsurundan yoksun bırakmak için kendilerinin silahları varken ve onları kullanıyorken nükleer meseleyi politize ederek bizi nükleer silaha ulaşmaya çalışmakla suçluyorlar diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer teknoloji alanındaki ilerlemeler barışçıldır ve tüm nükleer ve kitle imha silahlarının yok olması gerektiğini savunuyor. Mevcut kanıtlara göre hali hazırda en az 14 bin nükleer başlık insanlığı küresel boyutta tehdit ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu eski başkanı Bertrand Goldschmidt ise kimi batılı ülkelerin tek taraflı ve iyi niyetten uzak olan yaklaşımlarını eleştirerek şöyle diyor. Amerika gibi güçlerin mantıksız yaklaşımı dünya genelinde ciddi siyasi, güvenlik ve askeri krizlerin yaşanmasına neden olmuş ve dünya barış ve güvenliğini tehdide düşürmüştür. İran geçen 28 Ekim tarihinde NPT üyesi ülkelerden nükleer silah depolarını imha etme taahhütlerine bağlı kalmalarını isteyen bir taslak sundu. Bu taslak ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi'nde onaylandı ve karara dönüştürüldü. Bununla birlikte nükleer bilim, çeşitli endüstri, tıp ve temiz enerji temini alanlarında artan kullanımı nedeniyle birçok ülkenin ilgisini çekmektedir. İran nükleer sanayide ülkedeki yerli kabiliyetleri kullanarak yakıt sirkülasyonu, ileri teknolojilere erişim, enerji üretimi ve radyasyonun tarımsal, endüstriyel ve tıbbi faaliyetlerde kullanımı dahil olmak üzere 4 alandaki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.
Doğal olarak bu alanlarda da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İran kısa bir sürede %20 yakıt elde ederek bilimsel kabiliyetini kanıtlamıştır. Halihazırda Tahran Araştırma Reaktörü'nde İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilen yakıt panosu kullanılmaktadır. Uranyumu zenginleştirme seviyesinin artırması aslında İran'ın barışçıl amaçları ile yerli nükleer kabiliyetlerini artırma çalışmalarının bir parçasıdır. İslam Şura Meclisi tarafından onaylanan yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin çıkarlarının korunmasına yönelik stratejik eylem yasasının uygulanması çerçevesinde İran %60 oranında zenginleştirmeye başlamıştır. Radyo farmasötiklerin üretiminde kullanılmak üzere molibden elementlerin üretiminde de %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum kullanılmakta. Bu bağlamda uranyum zenginleştirme konvansiyonel nükleer faaliyetlerle çelişmediği söylenmektedir. İran İslam Cumhuriyeti nükleer sanayide artık tüm adımlarda nükleer anlaşmalara tam olarak uymuş ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sürekli denetimi ve yönetmelikleri çerçevesinde nükleer bilim seviyesini artırmıştır. İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei de İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, amacının barışçıl nükleer teknoloji elde etmek olduğunu defalarca belirterek seçkin bilimsel yetenekler ve dahiler ile görüşmesinde şöyle buyurdu. Bilim doğru kültürden ayrılırsa yanlış yola sapar. Faydalı nükleer bilimi insanı seven kültürle beraber olmadığı gibi nükleer bombaya yol açtı ve bugün hala dünya için bir tehdit sayılıyor. Yapabilmemize rağmen kesin ve cesurca bu yola girmedik. Hem nükleer bomba yapmak hem de onu saklamak yanlıştır. Çünkü bu silahı kullanmak haramdır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Afganistan'daki cinayetlerinin devam etmesi ve halkın öfkesiyle ilgili. Ağustos ayında Amerika ordusunun Afganistan'da ölümcül insansız hava aracı saldırısına ilişkin araştırmanın sonuçları Afgan halkını ikna etmezken üstelik yoğun şekilde öfkelenmelerine sebep oldu. 10 sivilin ölümüne yol açan saldırı Amerika'nın Afganistan'dan tamamen çekildiğinin açıklamasından önce gerçekleşmişti. Amerika Hava Kuvvetleri Baş Müfettişi Sami Said bu saldırılarla ilgili araştırmalara dayanarak herhangi bir yasa ihlali veya ihmal yaşanmadığını belirtti. Bu açıklamalar ise Amerika ordusunun Afganistan'da işlediği suçlarda Amerika hükümeti ve ordusunun tam desteğinin olduğunu gösteriyor. Onlar yıllar süren Amerikan işgal döneminde ise benzer cinayetler sürekli tekrarlandı. Amerika işlediği her cinayetinden sonra Afgan halkın öfkesini hafifletmek ve yatıştırmak için saldırıları araştırdığını ifade etti. Fakat şimdiye kadar Afganistan'da işlenen cinayetlerden Amerikan güçleri suçlu bulunmazken, üstelik inceleme sürecini uzatmakla Amerika ordusunun işlediği cinayetlerini unutturmaya çalıştı ve cinayeti işleyen ordusunu en kötü zamanda Afganistan'dan çıkarmaya çalıştı. Kabil'de üniversite öğretim üyesi ve siyasi analist olan Ekrem Arefi bu bağlamda yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. Afganistan'ın 20 yıllık işgali sırasında Amerika ülkede sayısız insan hakları ihlali ve savaş suçu işledi. Binlerce sivil Amerika askeri bombalamaları sırasında öldürüldü veya yaralandı. Ancak Amerika hükümeti ve ordusu suçluları desteklemekle cinayetlerin devam etmesi için ortam sağladı.
Sözde hatalı olarak yapılan saldırılar, kimyasal ve tahrip gücü büyük bombaların kullanılması, istatistiklerin tutulması için öldürülen kişilerin parmaklarının da kesilmesi ve sivil kurbanlar ile hatıra fotoğrafların çekilmesi, Amerika ve NATO askerlerinin Afganistan'da işlediği insanlık dışı cinayetlerin sadece bir kısmıdır. Ne yazık ki hiçbir uluslararası kurum ve kuruluş bu cinayetler hakkında araştırma ve inceleme yapmak istemiyor. Çünkü Amerika'nın onumsuz tepkilerinden ve bu ülke tarafından boykot edilmekten endişe ediyorlar. Siyasi meseleler uzmanı Mevlevi Mufle, Afganistan'daki 20 yıllık Amerikan askeri varlığının sonuçları hakkında şunları söylüyor. Amerika'nın Afganistan'daki askeri varlığı, savaşın sürmesi ve şiddetlenmesi, sivillerin öldürülmesi, yolsuzluk, fuhuş ve münkirlerin artması ile sonuçlanmıştır. Siyasi bir uzman olan Mevlevi Mufleh'in söylediğine göre Amerika, Afganistan'da yolsuzluk ve fesadı yayarak bu ülkeyi sömürge ve kendine bağlı bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Bu arada son 20 yılda bu ülkede sivillere yönelik işlenen cinayetlerde Amerikan askeri vahşetinin araştırılması için işgalci Amerika ordusu ile önceki Afganistan hükümetleri tarafından çeşitli soruşturma komiteleri kuruldu. Ancak kurulan tüm komitelerin ve başlatılan tüm araştırmaların hiçbiri sonuca ulaşmadı. Bu durum ise Afganistan'da bulunan işgal Amerikan askerlerinin daha da cesaretlenmesine ve küsurlu has safhaya ulaştırarak cinayetlerine devam etmelerine yol açtı. Aslında 20 yıllık işgal sürecindeki Amerikan yaklaşımı da Afganistan halkının, hayatlarının ve genel olarak insanların Beyaz Saray gözünde hiçbir değer ve öneme sahip olmadığını gösterdi. Bu insanlık dışı yaklaşım çerçevesinde Amerikan askeri güçleri de tüm Afganistan halkına karşı çeşitli cinayetlere reva görebilecek özgürlüğe sahip oldular. Zira bu cinayetlere herhangi bir sorgulama veya yargılama endişesi duymadan işlediler. Zira her halükarda Beyaz Saray'ın tüm bu cinayetlerin üstünü örteceğinden emindiler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana sevk ya. Antıdan ne bekleyin.
Bir an şey terjistinle bir hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yabancı medyaya verdiği son mülakatında Ermenistan'a da Irak'ın devrilen diktatörü Saddam Hüseyin döneminde olduğu gibi yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti sevgili dinleyicilerimiz. Aliyev Almanya ARD TV kanalına verdiği mülakatta 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'den askeri yardım aldıkları ve Siyonist rejim İsrail'in silahlarını kullandıklarını da kabul etti. Şimdi bu mülakat ve açıkçası bu itiraflar özellikle gündemde konuşulan ve tartışılan haberler arasında bu kıyaslamanın ne anlama geldiğini ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu sözlerinin ne anlama geldiği konusunu uzman konuğumuzla kısaca konuşacağız. Siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte bugün. Sayın Hişmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi aziz dinleyicileri Müslüman
bacı kardeşlerimizi Türkiye'de selamlarım, hizmetlerim.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum. Siz de bu Aliyev'in son mülakatını muhakkak dinlediniz, gördünüz. Böylesi bir kıyaslama yaptı İran ile ilgili Ermenistan konusunda. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler şimdi nasıl bir seviyede ilerliyor özellikle İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra?
İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan hakimiyeti böyle bir düşünür ki bir sülh mukavelesi bağlasın Ermenistan'la. Artık buna hazırlık işleri gedir. Ancak detaylar məlum deyil. Azerbaycan hakimiyeti yani ilk önce gözünü dikmişti Ermenistan'ın cənub hissəsinə, Siyunik adlanan yerə və Azərbaycanda oranı Zəngəzur adıyla tanıyırlar və o adlandırırlar. Zəngəzur dəhlizi eşidibsiz, Türk dəhlizi ya Zəngəzur dəhlizi gahəndə Turan dəhlizi deyilirdi. Buranın buradan yani Azərbaycana bir pay verilməsini istəyirdi. Ancaq bu plan baş tutmayıbdı. Və demək olar ki, yalnız yolların yani Ermənistan yollarının Azərbaycan tərəfindən istifadə olunmasına icazə veriləcək və bu sahədə bir yeni sənəd imzalanmağa demək olar ki, hazırlaşırlar həm Ermənistan, həm Azərbaycan. Ancaq bir qədər yani Azərbaycan rəsmilərinin artıq tamahlığı, bir qədər həm Pan-Türkist mərkəzlər tərəfindən, həm İsrail tərəfindən onların təhrik olunması bu müqavilələrin bağlanmasına, yolların açılmasına əngəl törədir və erməniləri qorxudur. Yani Erməniyə qorxus, Türk dəhlizi adı altında belə bir sözlərin istifadəsi ilə ermənilərin qorxutması ilə Azərbaycan rəsmiləri özləri bu sülh sazişinin və yolların açılmasına dair sazişlərin tavafuqların imzalanmasına mane olmuş olurlar.
Tahran Radyosu.
Efendim, Aliyev sözlerinde Bakü'nün yıllardan beri Siyonist İHA'larına sahip olduğunu ve bazılarını Ermenistan 2016 yılındaki taarruzları sırasında kullandıklarını belirtti. Bu sözler özellikle İlham Aliyev'in ağzından çıkması Siyonist İsrail rejimiyle Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler veya Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinde kurduğu egemenliği mi gösteriyor? Nasıl bunu algılamak lazım?
Ben bu egemenliğin esas yani bunu sübute getirmek için Uzi Arad adında Massad'ın keçmişte Bakı'da işlemiş bir memurunun sözünü yada salmak istedim. Bu son günlerde Uzi Arad Yeruzalem Post gazetine bir müsahibesinde orada belə vurgulamıştı ki, yani bir sual olmuştu ondan ki, İsrailliler Azerbaycan'ın daxili siyasetlerine necə təsir edildi? O cevabında demişti, Amerika, İngiltere ve İsrail'in səfirlikleri Bakıda bir koalisyon formasında öz məqsədlerini orada təmin etmək için çalışırlar. Bu 20 ilde belə olubdur. Bu koalisyonun, yani İsrail, İngiltere ve Amerika səfirliklerinin Azerbaycan siyasetlerine dominantlığı, siz dediğin hegemonluğunu benzedib deyir, bu benziyor. İsrail'in qərb sahilindeki olan administrasiya Mahmud Abbas hükümetinə olan dominantlığa benziyor. Yani belə bir dominantlıq vardı. Ancaq bu fərqlər ki, orada Mahmud Abbasdır, burada İlham Əliyev kimi onun yani değerlendirdiği bir civilized man belə bir istilah istifadə eləmişdi. Yani belə bir mütəmmədin insan benzetmişti ki Aliyev Azerbaycan'a hakimlik gelir ancak orada Mahmud Abbas ya ancak o dominantlık sahasında birbirinden beraberdi. Yani ne kadar ki İsrail'in qərbi sahilə dominantlığı var, Azerbaycan'a da o kadar dominantlığı var. Çok təəssüflə. Yani silah satışı adı altında indi İlham Aliyev ona çok övünür ki biz pualar almışıq İsrail'den ancak pualar ki yalnız İsrail'in məqsədlərini təmin edir Azərbaycanda, İsrailin də damılantlığını təmin edir. Çox təəssüfləndirici bir haldır.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmet'e.
Çok sağ olun minnettarım.
Çok teşekkürler sağ olun. Değerli dinleyiciler bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmet'i ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Almanya ARD TV kanalına verdiği mülakatı ve orada kullandığı ifadeleri kısaca yorumlamaya ve değerlendirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimizi son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar ile ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Amerika donanmasını rezil ettiği görüntüleri yayımlamasının dünya medyasında geniş yankı bulması, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesi Sorumlusu Hans Kulein, Yeşil Kıtanın bir kez daha koronavirüs salgını merkezine dönüştüğü uyarısında bulunması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Arjantinli analistin İran'ın Amerika'ya sert bir tokat indirdiği yönündeki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Arjantinli analist Pablo Hofreleal, İran devrim muhafızlarının Umman Denizi'nde Amerikan haydutluğuna karşı operasyonunun Amerika'ya indirilen sert bir tokat olduğunu söyledi. Leal, Hispan TV'ye verdiği mülakatta Amerika ne yaptığını iyi biliyordur. Amerika çatışma halinde olduğu ülkelerde istikrarsızlık yaratmak istiyordur dedi. Leal açıklamasının devamında Washington bu olayla İran gemilerinin daimi geçiş noktasından İran milletini tahrik etmeye çalıştı. Bundan dolayı Amerika hukuki bir kişilik olarak deniz suçu işlemekte ve yapılan husus açık şekilde deniz korsanlığıdır diye kaydetti. Arjantinli analist İran tepkisinin sert bir tokat olduğunu belirterek İran Batı Asya'yı saldırgan ve savaş yanlısı tutumları ile istikrarsızlaştırmaya çalışan Amerika'ya karşı kendi egemenliğini savunmaya kadir olduğunu gösterdi dedi. Bilindiği üzere Amerika'nın İran'a ait bir tankeri el koyarak petrol yükünü diğer bir tankere nakletmesi sonrası tanker belirli olmayan bir maksada yola çıktıktan sonra İran devrim muhafızları o tankeri ele geçirerek İran karasularına getirdi. Amerika'nın hücum botlar ve helikopterle tankeri takip etmesi ve önünü kesmesine çalışmasına rağmen tanker İran karasularındadır.
İttilat gazetesinde Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Amerikalı terörist askerlerin Afganistan'dan çekilmediğini, aslında teslim olduğunu itiraf etmesi, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'a 650 milyon dolar değerinde füze satışının onaylanması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerika'nın İran petrol tankerini çalma girişiminin perde arkasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetlerinin Amerika'nın Umman denizinde İran petrol tankerini çalma girişimini başarısızlığa uğratması İran ve dünya medyasında geniş yer buldu. Görünen o ki Umman denizinde başarısız bir korsanlık eylemi yaşanmış fakat olayın temeli Amerika'nın baskıları ve yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol ihracatındaki artan rakamlara dayanıyor. Resmi toplantılarda maksimum baskı politikasıyla İran petrol satışını sıfıra indireceklerini ileri süren eski Amerikan Başkanı Donald Trump kurduğu kuruntu ile başkanlık koltuğuna veda etmişti. Mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden ise İran'da yeni hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte İran halkına karşı ağır yaptırımlar uygulamayı sürdürerek İran'ın petrol ihracatının artmasını durdurmaya çalıştı. Ancak Amerikan yönetiminin İran'ın petrol satışını durdurmak için var gücüyle yaptığı baskıların sonuçsuz kalması ve İran'ın petrol ihracatında yeni bir artış dalgasının başlamasının ardından İran tarafından kırılan petrol ambargosunu sürdürme konusunda Amerika'nın çaresizliğini gösteren bir harekete tanık olduk. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yeni hükümetin iktidara gelmesiyle beraber İran'ın petrol ihracatında yeni bir artış dalgasının başladığı gözleniyor.
Hemşeri gazetesinde Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasir El-Şemari'nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Amerika'ya karşı gurur verici operasyonuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasir El-Şemari, İran petrol tankerinin Amerikalı hırsızların pençelerinden kurtarılmasını, İslam'ın ve Müslümanların en yüce izzetini gösteren ve gurur duyulan bir eylem olarak nitelendirdi. Nasir El-Şemari, İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarını överek şöyle dedi. Bu cesur yaklaşım, Amerikan saldırganlığını frenlemenin iyi bir yoludur. Amerika'nın saldırganlığı, uluslararası kuralları tehdit eden ve bölge ülkelerine egemenliğine saygısızlık olan bir barbarlıktır. Nasir El-Şemari son olarak bölgenin Müslüman milletleri başta olmak üzere dünyanın tüm özgür insanlarına, ülkelerinin egemenlik ve bağımsızlığı herhangi bir tehdide maruz kalması durumunda İran İslam Cumhuriyeti'nin benzer yöntemlerini uygulama çağrısında bulundu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılması meselesinin gündeme alınması,
ve Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının İran ile ilişkilerin önemine vurgu yapması.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik, siyasi ve askeri amaçlarla birçok bölgesel ve küresel birlik bölge ve dünya düzeyinde kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Birkaç etkili ve görece avantajlara ve üstünlüğe sahip ülke tarafından kurulan bu birlikler farklı alanlarda bu kurucu ülkelerin hedeflerini temin edebilmiştir. Bu bağlamda Avrasya Ekonomik Birliği ve eski Sovyetler Cumhuriyetler arasında gümrük yasaları, serbest ticaret dolaşımı, iş gücü ve sermaye dolaşımını kolaylaştırmak için Rusya inisiyatifi ile kuruldu. Bu birliğe ise Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan üye oldu.
Avrasya Birliği, bölge düzeyindeki ülkeleri kapsamasına rağmen dünya ile bağlarını kurmak için belli başlı kısıtlamalar ile karşı karşıya kaldı. İran'ın bu birliğe katılması bu açıdan bu ekonomik işbirliğin bağları geliştirme eksikliğini giderebilir. Bu yüzden son birkaç yılda Avrasya Ekonomik Birliği liderleri bu birliğin İran ile işbirliğini geliştirmek düşüncesinde olmuştur.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılması aynı zamanda bu birliğin farklı ihtiyaçlarının dikkate şayan bir kısmını da karşılayacaktır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinde bulunması ve hatta bu birliğe katılmasının önemli amaçlarından biri de 150 milyonluk Rusya piyasasına girebilmek ve aynı zamanda Rusya'nın İran'ın 90 milyonluk piyasasına dahil olmasını sağlamaktır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği yapması veya bu birliğe katılması halinde bu birliğe üye diğer ülkelerde İran'ın bu varlığından faydalanabilecektir.
Mevcut koşullar altında Amerika ile başlığındaki batılı ülkeler sürekli olarak bağımsız devletlere yaptırımlar uygulamaktadır. Böyle bir ortamda İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ve başta da Rusya ile işbirlikleri kat kat önemli hale gelmektedir.
Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği Rusya için de büyük öneme sahiptir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu hususta şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Moskova, Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasını istemektedir. Aynı zamanda İran ile Avrasya arasında serbest ticari bölgelerin oluşturulması hususunda da birçok araştırma yapılmıştır.
Bu alanda Rusya Bilimler Akademisi üyesi Ferhat İbrahimov şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Amerika'nın İran ile gerilimlerinin yoğunlaşması ile Tahran komşu ve Avrasya ülkeleriyle işbirliği yapmaya yönelmiş ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirerek yapıcı girişimlerini başlatmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti ve Avrasya Ekonomik Birliği ilk kez 17 Mayıs 2018'de Kazakistan başkenti Nur Sultan şehrinde serbest ticaret bölgesi geçici anlaşmasını imzaladıklarını söylemek gerekir. Bu anlaşma Aralık 2019'dan beri hayata geçirilmiştir. Şimdi de bu anlaşmanın sürekli bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesine çalışılmaktadır.
İran ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin karşılıklı ihtiyaçlarının temininin öneminden dolayı Tahran temsilcileri ile Avrasya Ekonomik Birliği temsilcileri arasında birçok kez müzakere yapılmıştır. Mevcut tercihli ticaret anlaşmasının serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi için İran temsilcileri ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeler arasındaki toplantı 1 Kasım tarihinden itibaren Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi.
Bu hususta İran Ticareti Geliştirme Örgütü Uluslararası Meseleler ve Ticari Anlaşmalar Danışmanı Mir Hadisi'yi şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Erivan toplantısı çerçevesinde İran Ticareti Geliştirme Örgütü öncülüğündeki İran temsilcileri ve Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus dahil Avrasya Birliği temsilciler arasında görüşmeler yapılmaktadır.
2 günlük Erivan toplantısında tarafların temel yaklaşımı anlaşmanın metninin hazırlanmasına odaklı olmuştur. Son yıllarda ise İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ihracatı %80 artmıştır. Bu durum ise Tahran ile Avrasya arasında ticari alanların mevcut olduğunu gösteriyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin son zamanlardaki yalan ve yanlış iddiaları ve İran düşmanlarına eşlik etmelerine rağmen gelişmekte olan Tahran ve Bakü ilişkileri, bazı Bakü yetkililerinin bir kez daha iki Müslüman ve komşu ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunu gündemlerine almalarına sebep oldu.
Bakü yetkilileri özellikle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev boş ve yanlış iddialarda bulunarak İran'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklar üzerinden batıya uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçladılar. Bakü, İran'ın Ermenistan'ın yardımları ile son 30 yılda işgal edilen Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile Müslüman milletlerin düşmanları, özellikle de Siyonist rejim ve Amerika'ya eşlik etmeye ilaveten Aras Nehri'nin kuzeyindeki tek Müslüman ülkenin işgalden kurtarılan topraklarının dünya toplumunun ihtiyacı olduğu önemli bir konu olarak empoze etmeye çalıştılar.
Bakü yetkilileri ayrıca son 30 yılda İran'ın Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkına yaptığı yardımları göz ardı ederek İran'ı bu ülkenin bağımsızlığı ve devlet yönetimine düşman tanıtmaya çalıştı. Fakat bundan önce her zaman İran'ın yardımlarını övmüş ve hatta Aliyev Ermenistan işgalindeki toprakların kurtarılması ardından ortak ve uzun sınırdan kardeşlik ve dostluk sınırı olarak söz etmişti. Fakat durumun stabil hale gelmesi ardından Bakü iki komşu ülkenin düşmanlarının çıkarları doğrultusunda Tahran'a karşı yalan iddiaları gündeme taşımak için büyük çaba harcadı.
Bakü'nün Tahran yardımları bağlamında bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'nin açıklamaları bir örnek olarak hatırlatılabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran eski Büyükelçisi ve bölge meseleleri uzmanlarından Bünyad Hüseynov, bu yılın Mart ayında Tahran'ın her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ve halkının yanında olduğuna işaretle, Üstün Diyalog 17 Rebi toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve hükümetinin İran halkı ve hükümetinin yardımlarını asla unutmadığını ve unutmayacağını söyledi.
Tahran Radyosu.
Azeri yetkili ayrıca Tahran'ın 1. Karabağ Savaşı sırasında Bakü'ye maddi ve askeri yardımlarının çok yapıcı olduğunu atıfta bulunarak, eğer İran yardımları olmasaydı Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin daha fazla topraklarını işgal edebilirdi dedi. İran'ın Bakü'ye 2. Karabağ Savaşı'ndaki yardımları daha da fazlaydı. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri bu konuyu defalarca hatırlattılar.
Bu yardımlara, itiraflara rağmen Bakü yetkilileri son zamanlarda tutum değiştirerek İran'ın sözde zayıf bir konumda bulunduğu bahanesiyle yalan suçlamalarla Tahran'ı Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve hükümetinin düşmanı olarak tanıtmaya çalıştılar. Fakat tüm bu boş ve yalan suçlamalara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Milletvekili Elman Nasirov, Bakü'nün Tahran ile ilişkilerini dostane seviyeye taşımak istediğini duyurdu. Söz konusu milletvekili İlham Aliyev'e yakın politikacılardan ve iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi YAP üyelerinden biri olarak İlham Aliyev hükümeti için İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere komşularla ilişkiler, ikili ilişkiler çerçevesinde bir önceliktir dedi.
Azeri yetkilinin açıklamaları, Aliyev hükümetinin farklı şartlarda kendi tutumlarını değiştirdiğini ve fazla da güvenilmeyecek bir hükümet olduğunu gösteriyor. İlham Aliyev'in İran'a karşı siyasetlerinden bir diğeri ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılmış bölgelerine İran firmalarının yardımıyla yapılandırılması ve onarımı için mükerrer ısrara rağmen Bakü yetkilileri İran'ın bu Müslüman ülkenin yeniden inşasına katılmasına izin vermemesidir. Bu şartlarda Tahran ve Bakü ilişkilerinin normalleşmesi bazı şüphelerle birliktedir. Özellikle Aliyev yönetimi çeşitli bahanelerle İran'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının düşmanı olarak tanıtmaya çalıştığı bu dönemde.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com üzerinden bizi takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine de gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei Kur'an-ı Kerim'de özgürlük konusunu ele alıyor. Biz de bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin bu konuyla ilgili sohbetini sizlere aktarmaya çalışacağız. Mübarek Araf suresinin bilinen ayetinde şöyle buyruluyor. Onlar öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi Ümmi Peygamber'e uyarlar ve o onlara iyiliği emreder. Kötülükten nehyeder. Onları temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede. Sırtlarındaki ağır yükleri indirmededir. Bağlandıkları zincirleri kırmada. Bu özgürlük için Kur'an'da en açık ayettir ki, ağırlıkları kaldırır. Ağırlıklar rüzgarın uçurmaması için çadırlara bağlanan iplerdir. Yani onu yere bağlıyor. Fakat o arza saplandı. Bu yere saplanmaktadır. Bizim ağırlıklar, bizi yere yapıştıran, uçmamızı engelleyenlerdir. İşte parangadır ki, peygamber parangaları kaldırmak için gelmiştir. Bu ayette ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indirip hafifletir demeden önce, temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede buyuruyor. Peki helal ve haram ne demek? Helal ve haram demek yani haddi aşmak, men etmek, onunla birlikte yasaklama var. Düşüncemizde özgürlük hakkında söz ettiğimizde kısıtlama ve yasaklamaktan asla korkmayalım. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da ırkçılık ve şiddetin artması hususundaki uyarılar.
Demokratların eyalet seçimlerindeki yenilgileri.
Fiyatlardaki zamlar ve artışların rekor kırması.
Amerika'da silahlı şiddetin 280 milyar dolarlık yıllık masrafları.
Ve 41 Amerikan yasa belirleyicinin F-16'ların Türkiye'ye satılmasına karşı çıkması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Üst düzey Amerikan güvenlik yetkilileri şiddet ve ırkçılığın Amerika için IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupların terör saldırılarından daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu kongre makamları yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdiler. Amerika'daki ırkçılık ve şiddet akımları özellikle beyaz üstünlükçü grupların faaliyetleri gitgide artmaktadır ve giderek de IŞİD'den daha büyük tehlikeye dönüşmektedir.
Amerika güvenlik yetkililerinden Timothy Langan ise şöyle diyor. Irkçı güdümlü yerel aşırılık yanlılarından daha fazla endişe duyuyoruz. Amerika Federal Polisi FBI'da geçtiğimiz günlerde ırkçı grupların oluşturduğu tehdidin IŞİD gibi aşırılık yanlısı gruplarla aynı düzeyde olduğunu belirtmişti. Bu güvenlik kurumu yayımladığı raporda ırkçı güdümlü şiddet saldırılarının artmasına değinerek Amerika hükümetinin hemen bu sorun için bir çözüm bulmadığı takdirde yakın gelecekte ırkçılığın Amerika toplumunun en temel tehditlerinden birine dönüşeceğini vurguladı.
Son yıllarda özellikle Donald Trump'ın başkanlığı döneminde iktidarın sağcı ve ırkçı görüşleri nedeniyle Amerika'da ırkçılık ve ırkçı güdümlü şiddet yaygınlaştı. Beyaz üstünlükçü hareketlerin en büyük destekçilerinden biri olan Donald Trump, "Siyahilerin hayatı önemlidir" gibi ırkçılık karşıtı hareketleri defalarca eleştirdi. Trump son yüzyılda ırkçılığı açıkça kınamayan tek Amerikan başkanı da sayılıyor.
Bu arada aşırı sağcı grupların Amerika iç siyasetindeki rolü giderek daha belirgin hale geldi ve bu grupların siyahiler ve Latinler gibi etnik ve ırksal azınlıklara yönelik şiddeti yoğunlaştırdığı, aynı zamanda Müslümanlar gibi dini azınlıklarda hedef alması giderek daha muhtemel bir duruma dönüştü. Aynı zamanda aşırı sağcı gruplar siyasi yaklaşımları doğrultusunda Amerika iç siyasetine giderek daha fazla müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu durum Amerikan siyasetinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonucuna ve Demokrat Joe Biden'in zaferine tepki olarak aşırılık yanlısı Trump destekçileri tarafından 6 Ocak 2021'de Kongre işgali gibi şiddet olaylarına yol açtı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırı şiddet yanlısı ve sağcı grupların kökleri onlarca yıl öncesine dayanıyor. Bu bağlamda Amerika'daki bu gruplar ve bireyler bazı büyük terör olaylarına sebebiyet vermiştir. Aşırı sağcı hareketler ve gruplar, eyalet yönetimlerinin yetkilerinin artırılması yanlışları, federal hükümet siyasetlerine karşı onlardan ırkçı ve dini etnik gruplara karşı olan gruplara kadar geniş yelpazeyi kapsamaktadır. Bunun yanı sıra göçe karşı olan aşırı sağcılar ve Amerika'da beyaz üstünlükçü kesim de bu gruplarda yer alıyor.
Bu süreçte ise Donald Trump'ın Amerika başkanı olarak seçilmesi, Amerika'daki aşırı sağ aktivistlerin ve grupların yeniden canlanmasına hızlandırıcı bir faktör oldu. Aşırı sağın yayılmasında sosyal medyanın da büyük rolü vardı. Amerika'da 1600'den fazla aşırı sağ grubun tespit edildiği söyleniyor. Aynı zamanda Amerika'da yılda 30 binden fazla insanın canına mal olan silahlı şiddet sorunu
çözülmeyen bir sorun haline gelmiş ve silahlı şiddetten ölenlerin sayısı, IŞİD ve El-Kaide gibi grupların terör saldırılarının kurbanlarının sayısından çok daha fazla seviyeye gelmiştir. Üniversite profesörü Henry Giroud ise Amerika'da insan sayısından daha fazla silah var ve bu ateşe benzin dökmek anlamına geliyor değerlendirmesinde bulunuyor.
Başkanlık seçimini kazandıktan bir yıl sonra ve ara kongre seçimlerinden bir yıl önce Demokrat Parti ağır seçim yenilgileri yaşamaktadır. Bu bağlamda Cumhuriyetçi aday çok önemli Virginia kaymakamlık seçimlerini kazandı ve New Jersey kaymakamlık seçimlerinde de Cumhuriyetçi aday Demokrat kaymakamı ile başa baş mücadele gösterdi.
Buna rağmen geçen yıl hem Virginia hem de New Jersey'de yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı ve her iki eyalette de elde edilen oyların yardımıyla Donald Trump başkanlığı kaybetmişti. 2 Kasım 2021 Salı günü seçimlerin önemli olmasının nedeni gelecek yıl aynı günlerde kongre ara seçimlerinin yapılacak olmasıdır. Bu süreçte demokratların başarısızlıkları o zamana kadar devam ederse demokratlar her iki yasama kolunda çoğunluğu kaybedebilir.
Bu süreç yine aynı koşullarda devam ederse demokratlar başkanlık seçimlerini kaybedebilir. Trump'ın şu anda 2024 seçimlerinde en ciddi cumhuriyetçi aday olduğu göz önüne alındığında 2024 başkanlık seçimlerinde demokratların cumhuriyetçiler karşısındaki yenilgisi liberal Amerikan fraksiyonu için korkunç bir kabus olacağı da söylenmelidir.
Tahran Radyosu.
Amerika ekonomisi 1991'den beri benzeri görülmemiş arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle yükselen fiyatlar ve artan enflasyon sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bir yandan artan tüketici talebi, diğer yandan arz yetersizliği ve artan fiyatlar Amerika ekonomisi üzerinde baskı yaratarak eşi görülmemiş bir enflasyona neden oldu.
Amerika'daki yıllık enflasyon son 30 yılda hızla yükseldi ve Amerikan Hazine Bakanlığı ve Beyaz Sarayı emtialardaki büyük düşüşe karşı koyma, tüketici talebindeki keskin artışlara ve hızla artan ücretlere karşı ekonomik politikaları koordine etme baskısı altında bırakmıştır.
29 Ekim'de yayımlanan Tüketici Masrafları Endeksine göre fiyatlar Ekim sonu itibariyle %4,4 arttı. Yükselen fiyatlar son aylarda hızla büyüyor. Yalnızca Ağustos ve Eylül ayları arasında fiyatlar %0,3 arttı.
Silahlı şiddet Amerika'ya yılda 280 milyar dolara mal oluyor. Amerikan halkına psikolojik maliyeti de buna eklenirse durumun nedenli vahim olduğu ortaya çıkıyor. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre silahlı şiddet Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.
Bu hususta yayımlanan son rapora göre son 5 yılda Amerika'da 194 binden fazla insan silahlı şiddet olaylarından dolayı hayatını kaybetmiştir. Başka bir ifadeyle her yıl ortalama 39 bin kişi bu yüzden öldürülüyor. Fakat korkunç ölü sayısı hikayenin sadece bir kısmını anlatıyor. Doğal olarak aile içi şiddetin maliyetini ve nesiller boyu aileler ve topluluklar üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde tahmin etmek zor.
Hastane bilgileri ve silah satışları faturalarını inceleyen sivil ve devlete bağlı kurum ve kuruluşların araştırmalarına göre silahlı şiddet olayları yıllık olarak 300 milyar dolar kadar maliyete bulunmaktadır. Amerika Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Merkezi ise toplamda 4,5 milyon yıl ömrün silahlı saldırılar sonucu heba olduğunu da bildirmiştir.
Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı. Bir yandan Amerika yönetimi Türkiye F-35 programının artık bir parçası değil teyidi yaparken, diğer yandan G20 zirvesinde Amerika Başkanı Joe Biden'la görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan F-16 tedarikini müzakere ettik. Kendisinden olumsuz yaklaşım görmedim. Kongrede elinden geleni yapacağını söylediği açıklaması gelirken kongre yeni bir hamlede bulundu.
Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktı. Demokrat Partili New Hampshire vekili Chris Pappas ve Yunanistan'ın çıkarlarını koruyan grubun eş başkanları olan Cumhuriyetçi Partili Florida vekili Gus Bilirakis ile Demokrat Partili New York vekili Caroline Maloney'nin girişimiyle yazılan mektuba da her iki partiden 41 milletvekili imza koydu.
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı için Amerika'nın hasımlarına yaptırım yoluyla karşılık verme yasası, KATSA kapsamında yaptırım uygulanan Türkiye'nin F-35 programdan çıkardığı hatırlatılan mektupta, Blinken'e Amerika Büyükelçisi Jeff Flake'in Senato'dan onay alma sürecinde sarf ettiği sözler hatırlatıldı. Türkiye'ye daha fazla S-400 alması durumunda KATSA kapsamında ek yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunan Flake'in, Amerika yönetimini yaptırımları delmek için yaptırım uygulayan Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan başka bir kuruma F-16 satmaya kalkışması yönünde uyardığı belirtildi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi. Mevcut şartlar altında Türkiye'nin talep mektubunun değerlendirmesi yanlış ve sinyal gönderir ve Rusya ile askeri ilişkilerini geliştirmeye devam ederken kararlılığımızdan şüphe etmeler için bir neden sunar. Kökleri batıya dayanan bir Türkiye hedefinizi paylaşıyoruz ancak Erdoğan hükümeti Amerikan yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçarsa bu hedefe ulaşamayız.
F-35 siparişi için ödenen 1.4 milyar dolara karşılık Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunurken Amerika medyasına demecinde ilave S-400 satın alma niyetini ilan etmesi sonrası Ankara, Washington'a TSK'nın F-16 filosuna ilaveten 40 adet F-16 ve envanterindeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet Block 70 kiti talep eden niyet mektubu göndermişti. Talep daha önce Türkiye'nin 100'den fazla F-35 sipariş için ödediği 1.4 milyar dolara karşılık F-16 ve modernizasyonu kiti alımını öngördüğü belirtiliyor.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsdönük.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.